Birinci ünite, temel kavramlar ve anayasal ilkeler 5657 sayılı devlet memurları kanununda tanımlanan memurluk, devlet teşkilatında genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa eden, kendi içerisinde hizmet sınıflarına ayrılan, kariyere dayalı ve liyakate göre iç süreçleri işleyen statüter bir istihdam biçimidir. Lük işleri yasa ile düzenlenecek olanlar memurlar ve diğer kamu görevlileridir. Öte yandan, 129. maddenin memurlar için getirdiği bütün düzenlemeler aynı zamanda diğer kamu görevlileri için geçerlidir. Son olarak, 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile toplu sözleşme hakkı memurlar yanında diğer kamu görevlilerine de tanınmıştır. Diğer kamu görevlileri kavramı Anayasa Mahkemesi tarafından da değişik defalar tartışılmıştır. Yüksek Mahkeme, diğer kamu görevlilerinin statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen görevliler olduğu yönünde kararlar vermiştir. Anayasa Mahkemesi, 1988 tarihli temel içtihadında, diğer kamu görevlilerinin akdi değil, statü hukukuna göre istihdam edildiğinin altını çizmiştir. Yüksek Mahkeme, sözleşmeli personelin diğer kamu görevlisi olmadığını karar altına almış ve diğer kamu görevlilerinin genel hukuki niteliğini ortaya koymuştur. Yüksek Mahkemenin bu kararından hareketle, sözleşmeli personel yanında, geçici personel ve işçilerin de diğer kamu görevlisi statüsünde olmadığı söylemek mümkündür. Söz konusu KHK'lerin getirdiği sözleşmeli personelin diğer kamu görevlileri kapsamında sayılabileceğine ilişkin bir yorumu, anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen ve memurlara olduğu kadar, diğer kamu görevlileri için de uygulanması zorunlu atama koşuluyla bağdaştırma olanağı yoktur. Çünkü, atama, gerek öğretide, gerek yargısal içtihatlarda birbiriyle uyumlu ve tutarlı biçimde bir şart işlem olarak nitelendirilmektedir. Şart işlemlerin temel karakteristiğini, objektif hukuktan gelen bir güç ve yetkinin kullanılması oluşturmaktadır. İşlemin konusunu, objektif hukuk kuralları düzenlediği için taraşarın iradesinin belirleme yetkisi yoktur. Atama işleminde memur ya da diğer kamu görevlilerinin rolü, karşılıklı hak ve yükümlülüklerin, yetki ve sorumlulukların kural işlemlerle önceden saptandığı, var olan ve doğmuş bir statüye intisap etmekten ibarettir. Örneğin, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memur olmak isteyen birey ya da bireyler, bu yasadaki memurluğa giriş koşullarının ya da öteki kuralların dışında, kendileri için farklı uygulamalar yapılmasını ileri süremezler. Sözleşmeli personel istihdamında ise akti bir durum söz konusudur ve atamadan tamamen başkadır. Genelde sözleşmenin taraşları arasında özgür ve karşılıklı irade uyumu esastır. Sözleşme bireyin halk ve yetkilerini, çalışacağı kurumla olan ilişkilerini gösterecek ve yönetecek bir takım hükümleri de içerir. Böylece taraşar için yeni hukuksal durumlar yaratır. Şu halde, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalıştırılan ve KHK'de bir hizmet sözleşmesine tabi olduğu belirlenen sözleşmeli personelin, anayasanın 128. maddesinde yer alan ve atamaya tabi diğer kamu görevlileri kapsamına dahil edilmelerinde anayasal olanak yoktur. Anayasa Mahkemesi Kararı, 1988 Yumuşak G5, Pozitif Hukuk ve Anayasa Mahkemesi kararları gibi, kamu hukuka doktrininde de baskın olan görüş, diğer kamu görevlilerinin statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilen hakim savcılar, askeri personel ve akademik personelden oluştuğu yönündedir. Yasa koyucu diğer kamu görevlileri içerisine yeni kategoriler ihdas edebilir mi? Bu ihdasın ne anayasal koşulu var mı? Diğer kamu görevlileri kavramı içerisine giren 3 kesimin 3 ayrı personel yasası bulunmaktadır. Bunlar, 657 sayılı devlet memurları kanununun ayrılmaz parçalarıdır. Bu 3 yasa, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu'dur. 6 Kamu Personel Hukuku S.O.R.U.D.İ.K.K.A.Ç. Sıra sizde düşünelim sıra sizde S.O.R.U. düşünelim de İ.K.K.A.Ç. sıra sizde ne bir yardımcılar. Yardımcılar kategorisi, statü değil, akti, sözleşme, ilişki ile çalışan kümelerden oluşur. Yardımcıların iki temel niteliği bulunmaktadır. Birincisi zamansal, ikincisi ise işin niteliğine ilişkindir. İlk olarak, yardımcılar, memurlar kategorisinin tersine, geçici, belirli süreli, kural dışı, eğreti istihdam biçimlerini içerir. Dolayısıyla, sürekli bir istihdam değildir. İkinci olarak bu istihdam biçimleri, işin asli değil, tali parçalarını yürütürler. Yardımcılar, istihdam biçimi açısından geçicilik, yaptıkları işin niteliği itibarıyla tali görevleri yürütmek özelliklerini barındırırlar. Bu kategori içerisinde, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler yer alır. Sözleşmeli personel, sözleşmeli personel, akti olarak istihdam edilir. İdare ile personel arasında, sözleşme esastır. Bu sözleşme, idari hizmet sözleşmesidir. Sözleşmeli personel, memurluğun asıl istihdam biçimi olduğu kamu idarelerinde, istisnai bir istihdamdır. sözleşmeli personel, zorunlu ve istisnai durumlarla sınırlı olmak üzere geçici işler için kullanılan bir istihdam biçimidir. Bu istihdam türü, 1982 Anayasası'nın 128. maddesi çerçevesinde asli ve sürekli görevler dışında tali ve geçici görevler için kullanılabilir. Kamu personel rejiminde sözleşmeli personel istihdamının genel rejimi Devlet Memurları Kanunu'nun 4 yumuşak GB maddesidir. Genel rejim 4 yumuşak GB olmakla birlikte, 1980 sonrası esneklik politikaları çerçevesinde, kamu idarelerinde 4 yumuşak GB statüsünden farklı sözleşmeli personel rejimleri ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, genel sözleşmeli personel rejiminden kopmalar yaşanmıştır. Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin bir diğer olgu, 1980 öncesinde istisnai olan bu istihdamın, 1980 sonrasında neredeyse kimi kamu idareleri için kural istihdam biçimine gelmesidir. Sözleşmeli personelin genel rejiminin düzenlendiği 657 sayılı yasanın 4 yumuşak GB hükmü, yasanın kabul edildiği yıl olan 1965 sonrasında sürekli değişikliğe uğramış ve yapılan değişikliklerle istisnai bir istihdam biçimi olmaktan çıkmıştır. 657 sayılı yasaya göre, sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin gerçekleşmesi için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde istihdam edilir. Belirtilen kurala istisna olarak, kimi görevler ve durumlar için de bu tür istihdam mümkündür. Sözleşmeli personel, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde belirlenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Kamu idarelerinde 4 yumuşak GB rejimi dışında, farklı sözleşmeli personel rejimleri bulunmaktadır ve bunlar 8. ünitede ayrıntılarını göreceğimiz 5 ana kümede toplanabilir. 4 yumuşak GB sözleşmeli personel kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması, kamu iktisadi teşebbüslerinde, örgüt yasalarına göre, belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel. 1. Ünite temel kavramlar ve anayasal ilkeler 7 şekil 1.24 yumuşak GB git belediye ve il özel idareleri örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel kadro karşılığı sözleşmeli personel Türkiye'de sözleşmeli personel rejimleri geçici personel aktif rejim ile istihdam edilmektedir. Geçici personelin temel yasal dayanağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 yumuşak GC maddesidir. Bu nedenle, geçici personelin kamuoyunda bilinen adı 4 yumuşak GC'li personeldir. Geçici personel, bir yıldan az süreli ya da mevsimlik işlerde, Bakanlar Kurulu tarafından karar verilen görevlerde, belirlenen adet ve ücret sınırları içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kişilerdir. İşçi kamu personel rejiminde, yardımcılar kategorisi içerisinde akti ilişki ile çalıştırılan 4. küme işçilerdir. Kamuda çalışan işçiler, esas olarak iş kanununa bağlı olarak istihdam edilirler. Kamu işçileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 yumuşak GD maddesi çerçevesinde ikiye ayrılır. Sürekli işçiler ve geçici işçiler. Sürekli işçiler belirsiz süreli iş akti ile istihdam edilirler. Geçici işçiler, belirli süreli iş akitleriyle çalıştırılırlar. Seçilmişler kamu görevlilerinin ikinci alt kümesini seçilmişler oluşturur. Kimi yazarların fahri ajanlar olarak kavramlaştırdığı seçilmişler, yurttaşların ya da bir kamu organının seçtiği ve gönüllülük esasına dayalı olarak kamu hizmetine katılan kişilerdir. Memurların ne tersine bu kesim atanmış değil, seçilmiştir. Bu kişilerin bir diğer niteliği, kamu görevliliğinin belirli bir süre ile sınırlı olmasıdır. Memurların istihdamının süreye bağlı olmamasının tersine, seçilmişler de, süre sonunda seçilmiş kişinin kamu görevlisi olma durumu ortadan kalkar. Bu kişiler görev yaptıkları süre içerisinde aksi yasaklamalar olmakla birlikte genellikle kendi mesleklerini yürütürler. Dolayısıyla memurlar gibi, bunların mesleği yegane yaşam uğraşı değildir. Diğer yandan, bu kişiler, katıldıkları kamu hizmeti çerçevesinde maaş ya da huzur hakkı alabilir. Görevlerini bütünüyle parasız yürütmezler. Seçilmişlerin esaslı bölümünü, temsili demokrasi modeli çerçevesindeki kesim oluşturur. Bu kesim, yurttaşların doğrudan seçimi ile kamu görevlisi olma hüviyetini kazanırlar. Türkiye'de seçilmişler içerisine, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanları, Köy Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyeti girer. Seçilmişlerin sayısal olarak küçük kesimini ise yönetişim modeli çerçevesinde, belirli süre için kamu iktidarını kullanmak üzere kamu makamları tarafından seçilen kişiler oluşturur. Seçilmişlerin bu ikinci kesimi oluşturan kesimin birinci kesimden temel farkı, birincilerin doğrudan yurttaşlar tarafından, ikinci kesimin ise yurttaşlar değil, kamu makamları tarafından seçilmesi noktasında ortaya çıkmaktadır. Bu kişiler, belirli dönem için kamu görevlisi sıfatını taşırlar. Bunlara, düzenleyici kurul üyelerini, tahkim kurulu üyelerini örnek gösterebiliriz. Yükümlüler, yükümlüler, yasanın koyduğu hükümler çerçevesinde, idare tarafından tek yanlı zora dayalı olarak belirli bir süre için kamu hizmetlerine katılan kişilerdir. Bu kişiler, maaş ya da ücret almaz, bunlara nakde ya da aynı yardım yapılabilir. Yükümlülerin kamu hizmetlerine yasal zor ile katılması, aynı zaman içerisinde cezai müeyyideleri de getirir. Bu hizmete katılmama, cezai işlemi gerektirir. Yükümlülük özünde yurttaşlığın bir sonucudur. 8. Kamu personel hukuku anayasa tarafından hak ve ödev olarak düzenlenen askerlik hizmeti kamu hizmetine yükümlü olarak katılmanın esas kaynağını oluşturur. 1982 Anayasası'nın zorla çalıştırma yasağı başlıklı 18. maddesinde, zorla çalıştırmanın yasak olduğu anayasal güvenceyi almış, ancak bu güvencenin birkaç durumda sınırlanabileceğine hükmedilmiştir. Buna göre, olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler ile ülkeye ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen yurttaşlık ödevi niteliğindeki beden beşkir çalışmaları yasağın dışındadır. Anayasanın bu hükmü olağanüstü haller ya da olağan durumlarda yasal yoluyla yurttaşlara yükümlülük verilebilmesini olanaklı kılmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında konulan yol mükelleşiyeti ya da günümüzde de geçerli olan köy kanunundaki köylüye mecbur tutulan hizmetler yükümlülüğün kaynaklarını oluşturur. Gönüllüler kamu görevlilerinin son dönemde ortaya çıkan kategorisi gönüllülerdir. Yükümlülerin tersine gönüllülerde kamu hizmetlerine katılmada zor değil, rıza vardır. Bu kişiler, kamu hizmetlerine gönüllülük esası ile aynı zamanda belirli ya da belirsiz süre ile maaş, ücret ya da herhangi nakdi aynı yardım almadan katılmaktadırlar. Bu kişiler, seçilmişler gibi, seçim esası ile de görev yapmamakta, aynı zamanda memurlar gibi atama ve maaş esası ile çalışmamaktadır. Gönüllülerin kamu hizmetlerine katılması, geçiciliği barındırmakla birlikte, hizmete düzenli ve idarenin yasaya dayalı olarak koyduğu kurallar çerçevesinde kalarak katılmayı içermektedir. Kamu hizmetlerine gönüllü katılım farklı alanlarda uygulanmaktadır. Buna göre, 2918 sayılı Karayolları Tıraş Kanunu ile düzenlenen Fahri Tıraş Müfettişleri kamu hizmetlerine gönüllü olarak yürüten gerçek kişilere verilebilecek örnektir. İlgili yasada bu hizmet fahri ve ücretsizdir hükmü ile kamu hizmetlerine gönüllü katılımın temel niteliği vurgulanmıştır. Bunun dışında, belediye ve il özel idarelerinde ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 77. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 65. maddesine dayalı olarak çıkarılan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği çerçevesinde vatandaşların yerel hizmetlere gönüllü katılımı yasal esaslara bağlanmıştır. Kamu personel hukukunun temel anayasal ilkeleri kamu personel hukukunun temel ilkeleri anayasadan kaynaklanır. Bu olgu, hukuk devletinin temel sonucu ve olmazsa olmaz ilkesidir. Batı ülkelerinde yazılı anayasaların ne ortaya çıkışı ile başlayan bu süreç, Tanzimat döneminde Batı tipi modern kamu personel rejiminin inşası ile Osmanlı'da da ortaya çıkmış. Aynı biçimde Cumhuriyet ile birlikte kabul edilen anayasalar içerisinde kamu personel hukukunun temel ilkeleri yer almıştır. 1982 Anayasası içerisinde kamu personel hukukunun ilkeleri farklı hükümler içerisinde yer almaktadır. Bu hükümler son derece geniş bir yelpazededir. Ancak, temel ilkeler, 3 maddede düzenlenmiştir. Bu 3 maddenin birincisi 70. maddedir. Kamu hizmetlerine girme hakkı kenar başlıklı 70. maddede, kamu hizmetine girmenin temel ilkeleri hüküm altına alınmıştır. İkincisi ise kamu hizmetleri görevlileriyle ilgili hükümler, genel ilkeler kenar başlığı altında, kamu personel hukukunun özünde ilişkin 3 ilke yer almaktadır. Madde 128. Son olarak, görev ve sorumluluklar, disiplin kovuşturmasında güvence kenar başlıklı 129. maddede alt fıkrada kamu personel hukukunun görev, disiplin, tazminat ve yargılanmaya ilişkin anayasal ilkeleri yer alır. 1. Ünite, temel kavramlar ve anayasal ilkeler. 9. Kamu personel hukukunun anayasal ilkeleri kitabın ilgili ünite ve alt başlıkları içerisinde irdelenecektir. Ancak burada, kamu personel hukukunun kuruluşunu ve genel ilkelerini düzenleyen 1982 Anayasası'nın 128. maddesi incelenecektir. 128. Maddede, kamu personel hukukunun 3 temel anayasal ilkesi yer alır. Bunlar, 1. Asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi ilkesi. 2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesi. 3. Üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesinin yasa ile özel olarak düzenlenmesi ilkesi. Bu anayasal ilkelerden ilk iki tanesi bu ünitede açıklanacaktı. Asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi ilkesi 1982 Anayasası'nın 128. maddesinden vücut bulan birinci ilke maddenin ilk fıkrasında yer alır. Buna göre, devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Sözel, lafzı, yoruma göre, devlet teşkilatı içerisinde, genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin yalnızca memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esastır. Madde, 1961 Anayasası'ndan 1982 Anayasası'na mirastır. 1961 Anayasası'nın 117. maddesinden farklı olarak, 1982 Anayasası'nda metne, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu görevlileri ibareleri eklenmiştir. Böylece, 1982 Anayasası'nda kuralın yer yönünden ve kişiler yönünden genişlediğini görüyoruz. Anayasal ilke özünde, belirli görevlerin yalnızca belirli kamu görevlisi kategorileri tarafından yapılmasını düzenlemiştir. Dolayısıyla yasa koyucu ve idari belirli görevleri ancak, anayasada sayılan görevlileri eliyle yapılmasını düzenleyebilir ve yürütebilir. İlke, devlet teşkilatı içerisinde asli ve sürekli görevlerin, statü hukukuna bağlı olarak görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesini, sözleşme ilişkisi ile görev yapanların ise, tali ve geçici görevleri yürütebilmesini hükme bağlamıştır. Şimdi ilkenin öğelerini inceleyelim. İlkenin yer bakımından uygulama alanı ilkenin yer bakımından uygulama alanı istisnaya yer bırakmayacak biçimde devlet teşkilatının bütünüdür. Buna göre ilke devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinde uygulanacaktır. Devlet teşkilatı içerisinde, bütün kurum ve kuruluşların bir tüzel kişiliğe bağlı olması kuralı çerçevesinde, bu tanımlama dışında kalacak kurumsal yapı bulunmayacaktır. 1961 Anayasası'ndan farklı olarak kamu iktisadi teşebbüslerinin yer bakımından uygulama alanına girmesi, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan kamu iktisadi teşebbüslerinde de bu ilkenin uygulanacağını hüküm altına almıştır. Böylece, yasa koyucu ve idare, istisnaya yer bırakmayacak biçimde, devlet teşkilatı içerisinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri aracılığı yürütülmesini düzenlemek ve uygulamak zorundadır. Genel idare esaslarının anlamı memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan asli ve sürekli görevlerin birinci ön koşulu hizmetin kamu tüzel kişiliği tarafından yürütülmesi, ikinci ön koşulu ise genel idare esaslarına göre yürütülmesidir. Genel idare esasları, kamusal yönetim usulleridir. Kısaca, kamu hukuku temelinde hizmetin 10 kamu personel hukuku 1982 Anayasası'nın 128. maddesinin birinci fıkrası, devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Görülmesidir. Bu usulün tersi ise özel idare usulleridir. Özel idare usulleri, esas olarak kamunun özel hukuka bağlı iş yerlerindeki usullerdir. Kavramın anayasaya girişi, 1961 Anayasası'nda memurlar tarafından yapılacak işleri tanımlamak bağlamında ortaya çıkmıştır. 1961 Anayasası'nın ön tasarısında genel idare esaslarına dayalı hizmetlerin memurlar tarafından, özel idare usulleri ile yapılan hizmetlerin ise memur dışındaki sözleşme ilişkisi ile istihdam edilen personel eliyle yürütülmesi ilkesi yer almıştır. Buradaki özel idare usullerinin yürütüldüğü hizmetler ise genel olarak kamu iktisadi teşebbüsleridir. 1982 Anayasası'nda ise özel idare usullerinin geçerli olduğu kamu iktisadi teşebbüsleri bir bütün olarak ilkenin kapsamına alınmıştır. Böylelikle genel idare esasları ile özel idare usulleri ayrımı 1982 Anayasası döneminde anlamını yitirmiş, genel idare esasları, ilkenin uygulanma koşulu olmaktan çıkmıştır. Asli ve sürekli görevler 1982 Anayasası, zorunlu olarak memurlar ve diğer kamu görevlilerince yürütecek hizmetlerin asli ve sürekli olması koşulunu kabul etmiştir. Ancak yukarıda gördüğümüz gibi anayasa, ilkenin uygulama yeri olarak devlet teşkilatının bütününü öngörmüş ve devlet tarafından yürütülen bütün kamu hizmetlerini genel idare esasları kavramı içerisinde konumlandırmıştır. Bu çerçevede, ilkenin temel uygulama koşulu, hizmetin asli ve sürekli olup olmadığında düğümlenmektedir. Anayasal ilke doğrultusunda, hizmetler yasa koyucu ve idarenin takdirine bırakılmayacak biçimde asli ve sürekli olan görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülecektir. Asli ve sürekli olmayan görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi mümkündür, ancak tersi anayasal ilkeye aykırılık taşıyacaktır. Anayasal ilkeye ilişkin bir diğer nokta, asli ve sürekliliğin kamu hizmetlerine ilişkin bir nitelik olmadığı, yasa ile ihdas edilmiş bütün kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlere ilişkin olduğudur. Anayasal ilkenin özü burada yatmaktadır. Devlet teşkilatı içerisinde ihdas edilen bütün kamu hizmetlerine ilişkin asli ve sürekli görevler bulunmaktadır. Her kamu hizmetinin asli ve sürekli, aynı zamanda tali ve geçici görevleri bulunur. Bunlardan, asli ve sürekli olanlar, statü hukukuna bağlı çalışan memurlar ve diğer kamu görevlileri, tali ve geçici olanlar ise, sözleşme ilişkisine bağlı çalışan personel eliyle görülebilir ya da özel kişilere gördürülebilir. Yasa koyucu, herhangi kamu kurum ya da kuruluşunda bütün görevleri tali ve geçici olarak düzenleyebilir mi? Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hangi görevlerin asli ve sürekli, hangilerinin tali ve geçici olduğu 1982 Anayasası'nın kabulü sonrasında tarihsel olarak değişmiştir. Anayasa koyucunun ilkesi açık olduğu halde, 1980 sonrası yükselen kamu personel rejimini esnekleştirme politikaları asli ve sürekli olanı tarihsel olarak değiştirmiştir. Anayasal ilke bu doğrultuda pratikte farklı yorumlanmış ve uygulanmıştır. İlkenin 1982 sonrası uygulaması ilkenin uygulanması 1980'lerden başlamak üzere farklılık arz etmiştir. 1980'lerin ikinci yarısında devlet memurları kanununda yer alan yardımcı hizmetler sınıfının yürüttüğü görevler tali ve geçici görülerek memurlar tarafından yürütülmesi 1. Ünite temel kavramlar ve anayasal ilkeler 11 SORUDİKKAÇ sıra sizde düşünelim sıra sizde SORU düşünelim DİKKAÇ sıra sizde amaçlarımız namaçlarımız KİTAPTELE ve İZE o ne KİTAPTELE ve İZE o ne 2 yerine piyasada satın alınabilir kılınmıştır. Yine 1980'lerin ikinci yarısında kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevler yalnızca üst düzey yöneticilik görevleri olarak düzenlenmiş, geriye kalan görevler ise sözleşme ilişkisi ile görev yapan personel eliyle ve piyasadan satın alınmasının önü açılmıştır. 1990'larda ise düzenleyici kurumlarda asli ve sürekli görevler bütünüyle memurlar tarafından yapılacak görevler olmaktan çıkarılarak, sözleşme ilişkisi ile istihdam edilen personel kategorilerine açılmıştır. 2000'li yılların ilk 10 yılında ise önce yerel yönetimlerde daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıklarda yasa koyucu tarafından asli ve sürekli görevlerin sözleşme ilişkisi ile çalışan personel tarafından ya da taşeronlaşma ile taşeron personel tarafından yapılabilmesi ortaya çıkmıştır. Böylece tarihsel süreç içerisinde ilkenin yasa koyucu ve idare tarafından son derece farklı biçimde yorumlandığını, statü hukukuna bağlı görev yapan personel tarafından yürütülmesi zorunlu olan asli ve sürekli görevlerin 30 yılda daralma yoluna girdiğini tespit etmek mümkündür. Uygulamanın daralma yönünde hareket etmesi, hukuki düzlemde asliliğin mütemmim cüzü olan sürekliliğin göz önüne alınmamasından, görmezden gelinmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, anayasaya göre, kamu hizmetlerinin gerektirdiği sürekli olan görevlerin bütünü de statü hukukuna bağlı görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yapılması esastır. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesi, 1982 Anayasası'nın kamu personel hukukuna ilişkin ikinci temel ilkesi, 128. maddenin ikinci fıkrasından ortaya çıkar. Fıkranın pozitif hükmüne göre, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Birinci fıkrada, yukarıda gördüğümüz gibi, hangi kamu hizmetlerinin hangi türden personel eliyle yürütüleceği hükme bağlanırken, devamında ikinci fıkrada, asli ve sürekli görevleri yapacak olan ve birinci fıkrada yer alan personelin statülerinin nasıl düzenleneceği anayasal ilke olarak belirlenmiştir. Bu iki birbirine bağlı ilke kamu personel hukukunun temelini oluşturur. Anayasal ilke özünde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerinin yasa ile düzenlenmesini kabul etmektedir. Öncelikle, tarihsel olarak, 1876 Kanunu Esasisinden itibaren bu ilke farklı biçimlerde olmak üzere anayasalarda yer almıştır. 1876 Anayasası'nda, memurların rejimlerinin yasa eliyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Anayasaya bağlı olarak çıkarılan yasalarla bu hüküm yaşama geçmiştir. 1924 Anayasası'nda ise bütün memurların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve ödenekleri, göreve alınmaları ve görevden çıkarılmaları, yükselme ve ilerlemeleri özel kanunla düzenlenir hükmü kabul edilmiştir. 1924 Anayasası'nda memurluk statüsünün esaslı öğelerinin özel yasa eliyle düzenlenmesi ilkesi yer almıştır. 1961 Anayasası'nda geçmiş anayasalarla benzer biçimde memur statüsünün esaslı öğeleri sayılarak yasa ile düzenlenmesi getirilmiş. Ancak ek olarak ve diğer özlük işleri terimi kullanılarak memurların statülerine ilişkin bütün öğelerin yasa konusu olması kararlaştırılmıştır. 1961 Anayasası'nda sayılan öğeler, aynı biçimde 1982 Anayasası'nda yer almış. Bu doğrultuda ilke 1961 Anayasası'ndan 1982 Anayasası'na miras kalmıştır. Ancak, 2010 yılında hükme bir ek cümle getirilerek ilkenin istisnası kabul edilmiştir. Bu çerçevede, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleşme hükümleri, yasa ile düzenleme ilkesinin istisnasıdır. 12. Kamu Personel Hukuku 1982 Anayasası'nın 128. maddesinin 2. fıkrası, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. 1982 Anayasası'nın kamu personel hukukuna ilişkin bu temel ilkesinin sözel, lafzı, yorumu açıktır. Anayasaya göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerinin bütün öğeleri yasama organı tarafından yasa formunda düzenlenebilir. İlke ile ilk olarak, statünün düzenleyici öznesi yasama organı olarak belirlenmiştir. Burada, yasama dışında hiçbir organ herhangi bir biçimde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerini düzenleyemez kuralı ortaya çıkmaktadır. Ancak, özellikle yasanın çizdiği açık ve belirli sınırlar içerisinde, idari düzenleyici işlemlerle uygulama düzenlenebilir. Anayasanın 8. maddesinin yasa ile düzenleme ilkesi ile bağı bu noktada ortaya çıkmaktadır. 8. maddeye göre, yürütme yetkisi ve görevi, anayasaya ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Anayasa Mahkemesi'nin 1985 tarihli bir içtihadında Anayasa Mahkemesi kararı, 1985 yumuşak G3 ve sonraki kararlarında yasa ile düzenleme ilkesi ve idari düzenleyici işlem arasındaki bağ şöyle yorumlanmıştır. Esas olan yasa koyucunun koyduğu kurallardır. Yasa koyucunun ortaya koyduğu kurallarla gerekli çerçeve çizilecektir. Yasa koyucu eğer gerekli görür ise koyduğu kuralların uygulanması yönünde sınırları belirlenmiş alanlar tespit edebilecektir. Yasa koyucunun tespit ettiği bu alanlarda idare, takdir yetkisini kullanarak, anayasa ve yasalara aykırı olmamak koşuluyla idari düzenleyici işlemlerle düzenleme yapabilecektir. İdarenin yaptığı düzenlemeler ancak yasaların uygulanmasını gösterir nitelikte olabilir. Yasa ile düzenleme kuralı, yürütme yetki ve görevinin anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılması ve hukuk devleti ilkeleri ile bütünleşiktir. İkinci olarak, yasama organına takdir hakkı tanınmayarak, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin rejimlerinin bütün öğelerinin yasa konusu olması hüküm altına alınmıştır. Buna göre, pozitif metinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerinin esaslı öğelerinin sayıldığı ve takdir hakkını ortadan kaldıracak biçimde ve diğer özlük işleri terimi kullanılarak sayılmayan, ancak statünün barındırdığı niteliklerin hepsinin kapsama alındığı görülmektedir. Üçüncü olarak, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statüleri yasa tipi hukuk formu ile düzenlenebilir. Buradan ilkenin hukuki nedenselliğini görmemiz mümkündür. Yasa ile düzenleme ilkesi, anayasanın 2. maddesinde yer alan ve cumhuriyetin niteliklerinden olan hukuk devleti ilkesinin kamu personel hukukunda ortaya çıkmış biçimidir. Hukuk devleti ilkesi, kamu personel hukuku içerisinde kendisini yasa ile düzenleme ilkesi ile kurar. Yasa hukuki formunun temel nitelikleri, içeriği de isabet edecek biçimde kamu personel hukukunun özünü oluşturur. Yasaların temel niteliğinin genel, soyut ve gayri şahsi olması karşısında yasa ile düzenlenen kuralının biçimsel niteliği öze yansıyacak ve kamu personel hukukuna ilişkin kurallar genel, soyut ve gayri şahsi olacaktır. Diğer yandan, yasa ile düzenlenme kuralı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statüsünün idarenin günlük değişikliklerinden etkilenmemesi ve uzun soluklu karar süreci olarak, yasa hukuki formu eliyle yürütülmesi gerekçesine dayanır. Olgunun ortaya çıkışını anayasal metinlerde aradığımızda 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne kadar gidebiliriz. Bildirgenin 6. maddesinde bu durum şöyle ifade edilmiştir. Yasa, genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşların, bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile yasanın yapılmasına katılma hakları vardır. Yasa ister koruyucu, ister cezalandırıcı olsun herkes için aynıdır. Tüm yurttaşlar yasa önünde eşittir. 1. Ünite, temel kavramlar ve anayasal ilkeler 13 Anayasa Mahkemesi, 1985 yumuşak G3 esas sayılı kararında yasa ile düzenleme ilkesini şöyle yorumlamıştır. Yasa koyucu belli konularda gerekli kuralları koyacak, çerçeveyi çizecek. Eğer uygun veya zorunlu görürse, onların uygulanması yolunda sınırları belirlenmiş alanlar bırakacak, idare. Ancak o alanlar içinde takdir yetkisine dayanmak suretiyle yasalara aykırı olmamak üzere bir takım kurallar koyarak yasanın uygulanmasını sağlayacaktır. Esasen, anayasanın 8. maddesinin, yürütme yetkisi ve görevinin anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir hükmünün anlamı da budur. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 6. maddesinde yasaların genel niteliği şöyle ifade edilmiştir. Yasa, genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşların, bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile yasanın yapılmasına katılma hakları vardır. Yasa ister koruyucu, ister cezalandırıcı olsun herkes için aynıdır. Tüm yurttaşlar yasa önünde eşittir. Dördüncü olarak, 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile hükme maliye ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır cümlesi eklenerek memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesine bir istisna getirilmiştir. Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin maliye ve sosyal haklarına ilişkin olarak, anayasanın ilgili maddelerinde düzenlenen idare ile memur sendikaları arasında imzalanacak toplu sözleşme hükümleri ilkenin uygulama alanı dışındadır. Böylece, toplu sözleşme süreci ile kabul edilen metin yasa yerine geçecektir. Anlamını çıkarmamız mümkündür. İlkenin 1982 sonrası uygulaması memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statüsünün yasa ile düzenlenmesi anayasal ilkesi, anayasanın kabul edilmesinden hemen sonra aşılmış ve ilke kanun hükmünde kararnameler, KHK, eliyle düzenlemeye dönüşmüştür. Bu doğrultuda yasama, kabul ettiği yetki yasaları ile bu ilkenin ortadan kalkmasına cevaz vermiştir. 1983-1990 yılları arasında neredeyse kesintisiz biçimde kamu personel hukuku alanı KHK'larla düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 1990 yılındaki içtihat değişikliği ile yürütmenin KHK kullanma yetkisi sınırlansa da yürütme bu konuda ısrarlı tavrını sürdürmüş ve Anayasa Mahkemesi'nin peş peşe verdiği iptallere rağmen alan KHK'larla düzenlenmiştir. Bu süreç 2001 yılına kadar devam etmiştir. 2001 yılında 2011 yılına kadar geçen 10 sene içerisinde kamu personel hukuku alanı bütünüyle yasa ile düzenlenmiştir. Ancak, 2011 yılında yeni bir yetki yasası ile alan, yeniden KHK ile düzenlenme sürecine girmiştir. 14 kamu personel hukuku yetki yasasının yasa numarası yetki yasasının kabul yılı yetki yasasının geçerlilik süresi ay olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma ve iptal kararları 1-2006-1989-1984-8-3-3-1268-1986-24+8+26 Anayasa Mahkemesi'ne iptal isteminde bulunulmuş. Ancak bu istem kabul edilmemiştir. E 1986 yumuşak G 15, K 1987 yumuşak G 1, karar günü 6 Ocak 1994, 3347-1987-3268 sayılı yetki kanununun süre uzatımı 8 ay-5-3479 1988-3268 sayılı yetki kanununun süre uzatımı 26 ay, Anayasa Mahkemesi'nin iptali E 1988 yumuşak G 65, K 1990 yumuşak G 2 karar günü 1 Şubat 1996 3569 1989 süre uzatımı söz konusu olmadan 3268 sayılı yetki kanununda değişiklik yapılmıştır. -7 3755 1991 10 Anayasa Mahkemesi'nin iptali E 1991 yumuşak G 27 K 1991 yumuşak G 50 karar günü 12 Aralık 1991 83 1911 1993 12 Anayasa Mahkemesi'nin iptali E 1993 yumuşak G 26 K 1993 yumuşak G 28 karar günü 16 Eylül 1993 tablo 1.1 1982 Anayasası döneminde kamu personel hukuku ile ilgili yetki yasaları kaynak. Onur Ender Aslan 2007-1982 Anayasasına göre kamu personel rejimi Anayasa Mahkemesi kararları ışığında Ankara Seçkin Yayıncılık 1983-2011 yılları arasında kamu personel hukuku alanı ile ilgili 17 yetki yasası kabul edilmiştir. Bu yetki yasalarına dayalı olarak doğrudan kamu personel hukuku ile ilgili yaklaşık olarak 120'nin üzerinde KHK çıkarılmıştır. Kamu personel hukuku alanında mutlak olarak yasa ile düzenlenmesi gereken alanlar yasa ile düzenlenme ilkesi, yukarıda açıklandığı üzere, 1980'den sonra daha çok KHK'larla düzenleme ilkesine dönüşmüştür. Ancak, anayasaya göre, KHK'larla düzenleme yasağı bulunan alanlar bulunmaktadır. Buna göre, anayasanın siyasi haklar ve ödevler bölümü olan durumlarda KHK'larla düzenlenemez. Bu alanda, kamu personel rejimin ile ilişkili olarak, kamu hizmetine girme hakkı, kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması ve dilekçe hakkı yer almaktadır. Diğer yandan, anayasa, temel haklar ve kişinin hakları ve ödevleri bölümlerinin de olan durumlarda KHK ile düzenlenmesini yasaklamıştır. Bu konuda, disiplin suç ve cezaları da kamu personel hukuku alanında mutlak olarak yasa ile düzenlenmesi gereken alanlar arasına girmektedir. 1. Ünite, temel kavramlar ve anayasal ilkeler 15 yetki yasasının yasa numarası yetki yasasının kabul yılı yetki yasasının geçerlilik süresi ay olarak anayasa mahkemesinin yürürlüğü durdurma ve iptal kararları 93-1990-1994 6. Anayasa mahkemesinin iptali 1994 yumuşak G 50 K 1994 yumuşak G 44 2 karar günü 5 Temmuz 1994 14.004.1994 1-11.4066 6.1995-6 12.4183-1996 Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma kararı 1996 yumuşak G 61K 1996 yumuşak G 6 yürürlüğü durdurma karar günü 18 Eylül 1996 İptal kararı 1996 yumuşak G 61K 1996 yumuşak G 35 karar tarihi 1996 yumuşak G 35 karar günü 2 Ekim 1996 13.4214-1996 4.14.4588-2006 Anayasa Mahkemesi'nin iptali 2000 yumuşak G 45K 2000 yumuşak G 27 karar günü 5 Ekim 2015 4615-2003 Anayasa Mahkemesi'nce kısmi iptal 2001 yumuşak G 9 K 2001 yumuşak G 56 karar günü 20 Mart 2001 16 4639 2001 3 17 6223 2011 6 Anayasa Mahkemesi'ne iptal isteminde bulunulmuş. Ancak bu istem kabul edilmemiştir. 2011 yumuşak G 60 K 2011 yumuşak G 147 karar günü 27 Ekim 2011 tablo 1.1 devamı 1982 Anayasası döneminde kamu personel hukuku ile ilgili yetki yasaları 16 kamu personel hukuku kamu görevlileri kamu personeli ve ilgili kavramları tanımlayabilmek kamu görevlileri kamu hizmetinin insan unsurunu oluşturur. Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve yurttaşlara sunulmasında herhangi bir biçimde payı olan bütün gerçek kişileri kapsar. Kamu hizmetleri, tek bir tür görevli tarafından değil, farklı türden görevliler eliyle yürütülür. Kamu görevlileri temelde 4 kategoriye ayrılır. Kamu personeli, seçilmişler, yükümlüler, gönüllüler. Kamu görevlilerinin ana gövdesini, kamu personeli oluşturur. Bu kesim, kamu hizmetlerini yürüten emek gücüdür. Kamu personeli, kendi içerisinde, memurlar ve yardımcılar olmak üzere iki alt kümeye ayrılır. 1982 Anayasası'na göre memurluk, bütün yurttaşların özgür, eşit ve liyakate göre hizmete katıldığı, statü hukuka doğrultusunda istihdam edilen, bunun yanında asli ve sürekli görevleri yürüten kamu personeli kategorisidir. Yardımcılar kategorisi, statü hukukuna göre değil, akti ilişki ile hizmete katılırlar. Kamu görevlilerinin üçüncü ana kümesini seçilmişler oluşturur. Seçilmişler, temsili demokrasi modeli çerçevesinde yurttaşların ya da bir kamu organının seçtiği ve gönüllülük esasına dayalı olarak kamu hizmetine katılan kişilerdir. Yükümlüler, kamu görevlilerinin üçüncü ana kümesini oluşturur. Yükümlüler, yasanın koyduğu hükümler çerçevesinde, idare tarafından tek yanlı zora dayalı olarak belirli bir süre için kamu hizmetlerine katılan kişilerdir. Dördüncü küme, gönüllülerdir. Yükümlülerin tersine gönüllülerin kamu hizmetlerine katılmasında zor değil, rıza vardır. Kamu personel hukukunun temel anayasal ilkelerini açıklayabilmek. Kamu personel hukukunun temel ilkeleri anayasadan vücut bulur. Bu olgu, hukuk devletinin temel sonucu ve olmazsa olmaz ilkesidir. 1982 Anayasası içerisinde kamu personel hukukunun ilkeleri son derece geniş bir yelpazededir. Ancak, kamu personel hukukunun kuruluşuna ilişkin temel ilke 128. maddenin ilk iki fıkrasında yer alır. Bunlar, asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi ilkesi, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesi, asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi anayasal ilkesi özünde, belirli görevlerin yalnızca belirli kamu görevlisi kategorileri tarafından yapılmasını düzenlemiştir. Yasa koyucu ve idare belirli görevleri ancak, anayasada sayılan görevlileri eliyle yapılmasını düzenleyebilir ve yürütebilir. İlke, devlet teşkilatı içerisinde asli ve sürekli görevlerin, statü hukukuna bağlı olarak görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesini, sözleşme ilişkisi ile görev yapanların ise, tali ve geçici görevleri yürütebilmesini hükme bağlamıştır. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi anayasal ilkesine göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerinin bütün öğeleri yasama organı tarafından yasa formunda düzenlenebilir. Anayasa bu konuda tek istisnayı, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşmelere tanımıştır. Bu alan dışında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bütün özlük işleri ancak yasa ile düzenlenebilir. Hukuk devleti ilkesi, kamu personel hukuku içerisinde kendisini yasa ile düzenleme ilkesi ile kurar. Özet 1 NMAÇ 2 NMAÇ 1 Ünite Temel Kavramlar ve Anayasal İlkeler 17.1 Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin türlerinden değildir? A. Seçilmişler B. Kamu personeli C. Gönüllülerde Yükümlüler E. Öğrencileri 2 Aşağıdakilerden hangisi diğer kamu görevlileri içerisinde yer alır? A. Sözleşmeli personel B. Geçici personel C. İşçi de Akademik personel E. Taşeron personel 3 Aşağıdaki hangi nitelik kamu personeli içerisinde yer alan yardımcılar kategorisini tanımlar? A. Statü hukuku çerçevesinde istihdam edilirler. B. Asli ve sürekli görevleri yerine getirirler. C. Akti ilişki ile istihdam edilirler. D. Statüleri bütünüyle yasa ile düzenlenir. E. Seçimle iş başına gelirler. 4. Kamu personeli kategorisinin alt iki kategorisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Memurlar, yardımcılar B. Memurlar, seçilmişler C. Memurlar, yükümlüler D. Gönüllüler, yardımcılar E. Seçilmişler, yükümlüler 5. Kamu personel hukukunun temel ilkeleri hangi hukuki metinden kaynak bulur? A. Yasa B. Anayasa C. Tüzük D. Yönetmelik E. Düzenleyici işlemler 6. Kamu personel hukukunun temel ilkelerinin yer aldığı 1982 Anayasası'nın 128. maddesinin 1. fıkrası, 1961 Anayasası'nın 117. maddesinin 1. fıkrasından esasta hangi iki ibarede farklılaşır? A. Özel idare usulleri, diğer kamu görevlileri B. Kamu iktisadi teşebbüsleri, yardımcılar C. Genel idare esasları, diğer kamu görevlileri D. Genel idare esasları, özel idare usulleri E. Kamu iktisadi teşebbüsleri, diğer kamu görevlileri 7. Anayasanın 128. maddesinde yer alan genel idare esasları ibaresinin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar? A. Kamusal yönetim usulleri B. Devlet teşkilatı C. Merkezi yönetim D. Kamu tüzel kişiliği E. Yönetim 8. 1982 Anayasası'nın 128. maddesine göre asli ve sürekli görevler hangi kamu personeli kategorileri tarafından görülür? A. Memurlar ve diğerleri B. Memurlar ve yardımcı görevliler C. Memurlar ve sözleşmeli personel D. Memurlar ve diğer kamu görevlileri E. Memurlar ve diğer kişiler 9. İlk defa hangi anayasada memurların statülerinin esaslı öğeleri yanında ve diğer özlük işleri ifadesi kullanılarak bütün rejimin yasa ile düzenlenmesi olgusu kabul edilmiştir? A. 1876 B. 1921 C. 1924 D. 1961 E. 1982 10. Kamu personel hukukunda anayasanın 128. maddesi çerçevesinde yasa ile düzenleme ilkesini 1980 sonrasında aşındıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Kanun hükmünde kararnameler ile düzenleme B. Tüzükler ile düzenleme C. İdari düzenleyici işlemlerin artması D. Takdir alanının genişlemesi E. Sendikal hakların genişlemesi kendimizi sınayalım. 18. Kamu personel hukuku 1. E. Yanlış yanıt ise kamu görevlileri bölümünü yeniden okuyunuz. İkinci de yanlış yanıt ise kamu personeli bölümünü yeniden okuyunuz. Üçüncü C yanlış yanıt ise kamu görevlileri bölümünü yeniden okuyunuz. Dördüncü A yanlış yanıt ise kamu personeli bölümünü yeniden okuyunuz. Beşinci B yanlış yanıt ise kamu personel hukukunun temel anayasal ilkeleri bölümünü yeniden okuyunuz. Altıncı E yanlış yanıt ise asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi ilkesi bölümünü yeniden okuyunuz. 7. A yanlış yanıt ise asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi ilkesi bölümünü yeniden okuyunuz. 8. B yanlış yanıt ise asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi ilkesi bölümünü yeniden okuyunuz. 9. D yanlış yanıt ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesi bölümünü yeniden okuyunuz. 10. A. Yanlış yanıt ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesi bölümünü yeniden okuyunuz. Sıra sizde yanıt anahtarı sıra sizde bir evet. Yasa koyucu yeni diğer kamu görevlisi kategorileri ihdas edebilir. Bunun tek anayasal koşulu, ihdas edilen bu yeni kategorileri statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesidir. Sıra sizde 2982 Anayasası'nın sözel yorumu ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin 1988 yılında Kitlere ilişkin verdiği karar ışığında yasa koyucunun bütün görevli tali ve geçici görmesi mümkün değil denilebilir. Aslan Onur Ender 2012 Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi 2 Baskı Ankara İmge Kitabevi Yayınları Aslan Onur Ender 2007-1982 Anayasasına göre Kamu Personel Rejimi Anayasa Mahkemesi kararları ışığında Ankara Seçkin Yayıncılık Jeze Gaston 2004 Les Principes Generaux du Droit Administratif Paris Dalloz Onar Sıddık Sami 1966 İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt 2 3 Baskı İstanbul Hak Kitabevi Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı yararlanılan kaynaklar bu üniteyi tamamladıktan sonra, Osmanlı Türk Kamu Personel Rejimi'nin tarihini açıklayabilecek, Türk Kamu Personel Rejimi'nin kurumsal ve nicel yapısını tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. İçindekiler Batı tipi modern memurluk, Osmanlı tipi memurluk, devlet memuru, belediye memuru, esneklik, fordizm, postfordizm, taşeronlaşma anahtar kavramlar amaçlarımız ne kamu personel hukuku, Türk kamu personel rejiminin kısa tarihi, Türk kamu personel rejiminin kurumsal ve nicel yapısı, iki kamu personel hukuku, Türk kamu personel rejiminin kısa tarihi ve genel yapısı, Türk kamu personel rejiminin kısa tarihi, Batı tipi modern Türk kamu personel rejiminin tarihi Tanzimat ile başlamıştır. Tanzimat döneminde modern memurluk inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde inşa edilen modern memurluk, milli mücadele sonrasında Cumhuriyet'in temel ilkeleri çerçevesinde yeniden kurulmuştur. Günümüze kadar geçen süreci Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi adı altında iki döneme ayırmak mümkündür. Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası, Tanzimat öncesi dönemde Batı tipi modern memurluğu kurmak yönünde 3. Selim döneminde düzenlemeler başlamıştır. Özellikle askeri bürokrasi üzerinde yoğunlaşan yeniden düzenleme, sivil bürokrasiye de yansımıştır. Bu dönemde kabul edilen memur nizamnameleri, memurların hizmete alınması, emeklilik yaşı gibi unsurları içermiştir. Tanzimatın hemen öncesinde kamu personel rejiminde Batı tipi modern memurluğu kurmak yönünde önemli düzenlemeler yapılmıştır. 1833'te Osmanlı üst düzey bürokrasisinin kaynağını oluşturan Enderun'un kapatılması ve 1838 ceza kanunnamesi ile memurların malları el konma cezasının müsaadele sınırlanması ile memurlara kimi yasakların konulması ve yasaklara uymayanlar hakkında cezaların belirlenmesi bunların en önemlileridir. Osmanlı Türk tarihinde Batı tipi modern memurluğun kuruluş tarihini 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayun'un Tanzimat Fermanı'nın çok kısa bir süre öncesinde kabul edilen 1838 Maaşat Fermanı ile başlatmak gerekir. Peki bu tarihten önce Osmanlı Türk tarihinde memur yok mu idi? Tabii ki vardı. Ancak bu memurluğu Osmanlı tipi memurluk olarak nitelendirmek gerekir. 1838 Maaşat Fermanı ile Batı tipi memurluk kurulmuştur. Osmanlı'da modern memurluk, kapitalizmin kurumsal bir yapısı olarak yerleşmiştir. 1838 Maaşat Fermanı ve bu fermandaki unsurları tekrar eden 1839 Tanzimat Fermanı'nda Batı tipi memurluğun kurucu niteliği olarak memurun maaş ile istihdam edilmesi ilkesi kabul edilmiştir. Tanzimat Fermanı'nda memurlara yeterli maaş bağlanmış olup, henüz bağlanmamış olanlarınki de belirlenecektir. Bu yolla da şeriata aykırı olan ve ülkemizin gerilemesinde başrolü oynayan rüşvet belası güçlü bir yasa ile ortadan kalkmış olacaktır ifadesi yer almıştır. Osmanlı'da Batı tipi modern memurluğun kuruluşu yönünde ikinci büyük adım 1856 yılında kıraat olunan ıslahat fermanıdır. 1856 ıslahat fermanı ile Batı tipi Türk kamu personel rejiminin kısa tarihi ve genel yapısı modern memurluğun ikinci olmazsa olmaz öğesi olan yurttaşların Osmanlı milletlerinin eşit ve özgür biçimde erdem ve yetenekleri doğrultusunda memurluğa girebilmesi ilkesi kabul edilmiştir. Fermanda yurttaşlık kamu hizmetine girme, Osmanlı milletlerinin eşit ve özgür biçimde hizmete girme esasına bağlanmıştır. Islahat fermanında ayrıca Osmanlı tebaasının askeri ve sivil okullara girmesinde eşitliği kabul edilmiştir. 1856 ıslahat fermanının ilgili satırlarında bu olgu şöyle vurgulanmıştır. Saltanat-ı Seniyemizin memurun hademesinin intihab ve nasb-ı tensip ve irade-i şahane ve menut olarak tebe-i devlet-i aliyemin cümlesi herhangi milletten olursa olsun devletin hizmet ve memuriyetlerine kabul olunacaklarından bunlar ehliyet ve kabiliyetlerine göre umum hakkında meri-ül icra olacak nizamata imtisalen, memuriyetlerde istihdam olunmaları ve Saltanat-ı Seniyem tebaasından bulunanlar mekatib-i şahanemin nizamat mevzualarında gereksince ve gerek imtihanca mukarrer olan şeraiti ifa eyledikleri takdirde cümlesi bilafark ve temiz devleti aliyemin mekatib-i askeriye ve mülkiyesine kabul olunması. 1856 ıslahat fermanı ile kabul edilen Osmanlı milletlerinin memurluğa eşit ve özgür biçimde erdem ve yetenekleri çerçevesinde girmesi olgusu esas olarak Batı'da 1789 Fransız ve 1776 Amerikan devrimlerinde ortaya çıkan yurttaşlık ile memurluk arasındaki bağın kurulmasına isabet etmiştir. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinin 6. maddesinde yurttaşlık ve memurluk arasındaki ilişki açık biçimde kurulmuştur. Tüm yurttaşlar yasa önünde eşit olduklarından, yeteneklerine göre her türlü kamu görevi, rütbe ve mevkine eşit olarak kabul edilirler. Bu konuda yurttaşlar arasında erdem ve yeteneklerinden başka bir ayrım gözetilmez. Böylece 1856 ıslahat fermanında benimsenen memurluk, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesindeki memurluğun Osmanlı ülkesinde Osmanlı milletleri üzerinden ortaya çıkmış biçimidir denilebilir. Tanzimatla başlayan süreç, 1876 Kanun-ı Esasisi ile yeni bir aşamaya ulaşmıştır ve 1876 Kanun-ı Esasisinde memurlar, kenar başlıklı maddelerde, memurların ne statüsüne ilişkin hükümler ve hizmetler ilişkisinin kesilmesine dair koşullar yanında, memurlara emeklilik hakkı tanınmıştır. Diğer yandan, anayasada memurların ne ehliyet ve kabiliyetlerine göre hizmete kabul olunacakları ve devlette istihdam olunmanın genel koşulu olarak, devletin resmi dili olan Türkçe'yi bilmek kabul edilmiştir. Tebaayı Osmaniye'nin hidematı devlette istihdam olunmak için devletin lisan resmisi olan Türkçe'yi bilmeleri şarttır. 1876 Kanun-ı Esasisinde kabul edilen anayasal ilkelere koşut olarak, 1880 yılında Maaşat Kararnamesi ve 1881 yılında Memurine Mülkiye Terakki ve Tekaüt Kararnamesi kabul edilmiştir. Bu iki yasa ve kabul edilen diğer düzenlemelerle Osmanlı kamu personel rejimi hukuki bütünlüğe ulaşmıştır. Kabul edilen yasaların liberal kamu personel rejimi niteliğini taşıdığını söylemek mümkündür. 1881 tarihli Memurine Mülkiye Terakki ve Tekaüt Kararnamesi, esas olarak bir kamu personel ve kamu personeli emeklilik yasası niteliğindedir. 1880 tarihli Maaşat Kararnamesi ise hem maaş yasası, hem de kadro yasası niteliğine sahip olmuştur. Her iki yasa, kimi değişikliklere uğrasa da esas olarak Cumhuriyete kadar uygulanmıştır. 1881 tarihli Memurine Mülkiye Terakki ve Tekaüt Kararnamesi, genel personel ve bu personelin emeklilik yasası niteliğine sahip olmuştur. Bu doğrultuda yasa, memurluğu esas istihdam biçimi olarak kabul etmiştir. Yasa ile memurların nitelikleri, hizmete alınmaları, davranışı, sicili, disiplini, cezalandırılması, ilerlemesi, hizmetle ilişkisinin kesilmesine ilişkin hükümleri içermiştir. Yasanın ikinci ana bölümünde emeklilik rejimi düzenlenmiştir. 22 Kamu Personel Hukuku 1876 Kanun-ı Esasisinde devlette istihdam olunmanın koşulu devletin resmi dili olan Türkçe'yi bilmek olarak kabul edilmiştir. Tebaayı Osmaniye'nin hidematı devlette istihdam olunmak için devletin lisan resmisi olan Türkçe'yi bilmeleri şarttır. Yasada memurluk rejimi dönemin koşullarına paralel olarak kurulmuş, hizmete alınmadan, hizmetle ilişkinin kesilmesi ve emeklilik rejimine kadar bütün süreçleri kapsayacak biçimde inşa edilmiştir. Yasada yer alan memur olma koşulları şunlardır. Osmanlı tebaasından olmak. 20 yaşını tamamlamak. İyi huy sahibi olmak. 1 yıl ya da daha fazla ceza almamış olmak. İlgili memuriyetin gerektirdiği özel bilgiye sahip olduğunu diploma ya da komisyon önünde yapılacak sınavda ispatlamak. Memurun hizmetle ilişkisinin kesilmesi ise belirli koşul ve durumlara bağlanmıştır. Bunlar, memurun hukuka aykırı biçimde hizmete alınması. 1 yıl içerisinde nizamnamelere göre 3 kez idare tarafından ceza verilmiş olması, memurun kadrosunun ortadan kaldırılması, süreli atamalarda memurun atandığı sürenin bitmesi, memurun istifası ve idare tarafından istifasının kabulü, devlet tarafından zorunlu bir nedenin görülmesi, memurun bir suçu dolayısıyla hapse atılması ya da sürgüne hükmedilmesi, memurun görevini yapmada yetersizliğine karar verilmesi, kurulan emeklilik rejiminde, memurun maaşından %5 kesinti yapılması ve emekliliğe hak kazanabilmesi için 30 yıl hizmete sahip olma koşulu getirilmiştir. Bakanlık ve idarelerin temsilcileri aracılığı ile yönetilen emekli sandığı, bütünüyle memurdan kesilen aidatlarla şanse edilmiştir. 1881 tarihli Memurine Mülkiye Terakki ve Tekaüt kararnamesinde yer alan memurun hizmetle ilişkisinin kesilmesinin durumlarından olan, devlet tarafından zorunlu bir nedenin görülmesinde bir keşiyet ya da amirin takdirinin öne çıktığını söyleyebilir miyiz?